Ayrım 11, Keşke Kadın Olsam, Aykut Oğut, sayfa 172. Peki bu durum nasıl değişecek? Evet, o ya da bu yüzden gücünüzden vazgeçtiniz ve şimdi geri istiyorsunuz. Çünkü aklınız başınıza gelmeye başladı. Gücü erkeklerden geri isteyemezsiniz. Çünkü vermeye hiç niyetleri yok ve zaten isteseler bile veremezler. O gücün ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Tıpkı kendisine neden küstüğünüzü bilmeyen bir arkadaşınızdan özür beklemeniz gibi bir durum olurdu bu. Garibim ne olduğunu bile bilmiyor ki özür dilesin. Bu gücü siz geri alacaksınız. Öncelikle neler yapmaktan vazgeçmeniz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu şöyle itiraf edeyim. Ben de Esra'nın gücünü elinden almaya çalıştım. Boktan bir adam olduğum için değil, sadece öyle olması gerektiğini zannettiğim için. Esra çok basit bazı kuralları sürekli uyguladı ve bir an için bile olsa onları uygulamaktan vazgeçmedi. 1. Hiç kurban rolü oynamadı. 2. Gücünü bana hiç vermedi. Doğrulardan asla ödün vermedi. Kendisi değişmek istemedikçe. 3. İlişkinin 3 temel prensibini hiç elden bırakmadı. Bir ilişkide veya toplumla olan ilişkide kadın olarak kurban rolünü oynamayı bırakmanız gerekiyor. 1. Kurban rolü oynamak nedir? Bir şeyi neden elde edemediğiniz için bulduğunuz her türlü mazeret, sebep kurban rolü oynamaktır. Mustafa izin verse ben yapacağım ama kadın başım ortalıkta mı kalayım yani? Sevgilim çok bozuluyor, o yüzden yapmıyorum. Aman, yeter ki bir tatsızlık çıkmasın. Onu çok seviyorum, o yüzden. Bana söz verdi, karısından boşanacakmış. Sadece zaman istedi. Beni bir şeye karıştırmıyor ki ben ne yapayım? Beni bırakıp gitmesinden korkuyorum. Sırf çocuklar için katlanıyorum bu duruma, onlar üzülmesin. Beni tehdit ediyor, çocukları sana göstermem diye. Dul kadının yerini biliyorsun toplumda. O yüzden yapamıyorum. Mazeretler, mazeretler, mazeretler. Umarım bu veya buna benzer cümlelerden birini sizler kullanmamışsınızdır. Eğer kullandınızsa lütfen kendinize dürüst olun. Kurban rolü oynadığınızı kabul edin. Mazeretiniz ne olursa olsun, eğer istediğiniz bir şeyi yapamıyorsanız kurbansınız demektir. İstisnası yok. Kurban, köle olmaktansa bırakın başınıza korktuğunuz her şey gelsin çok daha iyi. Korkunun içinde özgürlük vardır. Korkunun içinde güçlenme vardır. Korku büyümenizin en güzel yollarından biridir. Korkun, ne olacak? Mezar taşınızın üzerinde hangisinin yazmasını isterdiniz? Ayşe, çok korktu. Her korktuğu başına geldi. Korkularının içinden geçmeyi öğrendi. Kendi hayatının kahramanı oldu ve özgür öldü. Yoksa şöyle bir mezar taşını mı tercih ederdiniz? Ayşe, Mustafa'nın kızı, Hilmi'nin karısı, Ahmet'in annesi. Sadece öldü. Ne zaman kendimden şüphe etsem aynaya bakarım. Direkt gözlerimin içine. Suratıma değil, sadece gözlerimin içine bakarım. Kendi kendime, başarabilirsin, şu gözlere bak, istediğin her şeyi yapabilirsin diye tekrarlarım. Sanırım 12-13 yaşlarındaydım. Ve şimdi hatırlayamadığım bir sebepten dolayı ağlıyordum. Annemden saklama gereği duymadığıma göre dışarıda olmuş bir olay olmalı diye düşünüyorum. Banyoya koşmuştum. Bir taraftan yüzümü yıkıyor, bir taraftan kafamı kaldırıp aynaya bakarak ağlıyordum. Annem banyoya geldi. Arkamdan sarıldı bana ve hayatımı etkileyecek bir şey söyledi. İstersen bol bol ağla, hiç sorun değil. Sadece aynaya bakarak ağlama. Ne fark eder ki? Kafanda kendini böyle tanıma, kendini böyle hatırlama, yüzünü sürekli böyle zannetme. Daha olumlama, vizyonlama kelimeleri bile icat edilmemişti. Annem bana vizyonlama tekniğinden bahsediyordu. O günden sonra ne zaman kurban rolü oynadığımı fark etsem, hemen kendime çeki düzen vermek için bir aynanın karşısına geçerim. İlişkimizde Esra'yı kurban rolü oynarken hiç deneyimlemedim. Çünkü ilk günden bu satırları yazdığım bugüne kadar bir kere bile olsun kendinden, doğrularından vazgeçmedi. Sonuçları her ne olacak gibi görünürse görünsün. Bir veya iki defa ilişkimiz zor dönemlerden geçti. O zaman bile kendi doğrularından vazgeçmedi. Esra'ya göre doğruları için yaşamak, evli yaşamaktan çok daha önemliydi. Hala bugün bile öyle. Karşımda çin setti gibi durdu her zaman. Eğer doğrulardan benim için, benim hatırıma, benden korkusundan vazgeçseydi, ilişkinin gideceği iki yer vardı sadece. 1- Kurban rolü oynamak. 2- Esra'nın benim kölem haline gelmesi. Burada köle haline gelmeyi sadece dayak yemek falan olarak görmeyin. Sırf karşınızdakinin duygularını incitmemek, kendisini üzmemek adına da köle haline gelebilirsiniz. Buna duygusal şantaj diyoruz. Sizi kölemiz haline getirmek için iki temel yol seçeriz. 1- Kaba kuvvet, bağırıp çağırmaktan dövmeye kadar uzanır. 2- Duygusal şantaj. Daha modern dediğimiz kadın elbette kaba kuvvet tuzağına düşmüyor. Şükürler olsun ki biraz geliştiniz ve aranızda dayak yiyenler olmasına rağmen oldukça büyük bir çoğunluk artık kaba kuvvet karşısında hemen yanlış bir ilişkide olduğunu fark edebiliyor. Kaba kuvvet konusu açılmışken bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kaba kuvvet, bağırıp çağırma ile aşkın en ufak bir ilgisi yoktur. Kafanızı, oranızı buranızı kumlardan çıkartın artık. Size bağıran, size el kaldıran bir erkek, sizi sevdiği için yapmıyor bunları. Öküzlüğünden yapıyor. Ara sıra öğrencilerimiz seansları bırakır, arada biz de bırakırız çalışmaları. Doğaldır bu tarz şeyler ama bir seansım var ki, aradan yıllar geçmesine rağmen gözümün önünden bir saniye bile gitmiyor. Son derece modern, varlıklı bir ailenin kızıydı. Sanırım biz çalışırken 23-24 yaşlarındaydı. Bir gün seansa kolu mosmor bir şekilde geldi. Olabilir, belki bir yere çarpmıştır diyemedim bile. Çünkü dört parmak izi son derece bariz belli oluyordu. Bizim evde annemle üvey babam arasında fiziksel şiddet sadece iki defa olmuş olmasına rağmen 14-15 yaşımdan sonrasını hep korku içinde yaşadım. Her gece kulağımı odamın kapısına dayar ve içeriden gelen tartışma seslerinin derecesini, nereye kadar gidebileceğini, kötü bir yerlere giderse acil olarak neler yapabileceğimi kestirmeye çalışırdım. Benim için kadına şiddet neredeyse gözümü döndüren ve en ufak bir toleransımın olamayacağı bir şeydi. Bu ne böyle? Bana doğruyu söyle. Sevgilimle tartıştık geçen gün. Bu ne? Beni kolumdan tutup koltuğa doğru itti. Buna kolumdan tuttu değil, öküz kolumu kopartıyordu denir. Neyse, olmuş bir kere, ne yapalım dedim içimden. Nereden bilsin ki adamın nasıl biri olduğunu, önemli olan bu heriften kurtulmuş olması diye düşünürken beynime kan sıçramasına neden olan cümleyi sarf etti. Ama özür diledi. Beni çok sevdiği için birdenbire çok öfkelenmiş, o yüzden olmuş. Yani bu adam diyemeyeceğim yaratıkla hala birliktesin. Evet. Koçluğa başladığımda şu cümleyi bir gün söyleyebileceğimi hiç zannetmiyordum ama söyledim. Polise gitmek yerine, annene babana gitmek yerine, elini kolunu sallayarak seansa geldiysen benim sana yapabileceğim hiçbir şey yok. Üzgünüm. Evet, belki modern kadın bire bir meydan dayağı yemiyor ama tartaklanma, fiziksel en ufak bir darbe bile asla affedilebilecek bir durum değildir. Bunu size bir erkek olarak söylüyorum. Bir kere olduysa yine olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. İnsanlar değişemez mi? Elbette değişir. Dayak atan bir koca düzelmez mi? Elbette düzelir. Öfkeli bir adam sakinleşemez mi? Elbette sakinleşebilir. Ama bir tek özürle değil. Allah aşkına, yalvarıyorum, kendinizi kandırmayı bırakın. Bir insanın değişmesi zaman alır, çaba gerektirir. Bir tek özürle olmaz bu iş. Kadın olsaydım kendime prensiplerim listesi yapardım. Bir kere bile yapılmasına asla tahammülüm olmayacak maddeler. Herhangi fiziksel bir eyleme karşı kesinlikle affedici olmamak listemin en başında yer alırdı. Üzerinize yürünmesi bile buna dahil. İşte erkeklerin sizden gerçekten üstün olan tek yanları. Kas gücü. Evet, bu konuda her ne hikmetse sizlerden daha üstünüz ve bunun karşısında dur diyecek olan sizlersiniz. Gelelim kölelik için kullandığımız ikinci yola. Duygusal şantaj. Özellikle bir erkeğin annesinden ilk öğrendiği şeylerden biridir. duygusal şantajın nasıl işe yarayacağı ve istediklerimizi elde etmek için son derece güzel bir yöntem olarak kullanılabileceği. Yine çok küçük yaşlarda annemden öğrendiğim duygusal şantajın bir kadın üzerinde nasıl işe yaramayacağını. Şimdilik belki birçoğunuz da işe yarıyor olabilir ama umarım şimdi anlatacaklarımdan biraz olsun ilham alırsınız. 4-5 yaşlarındaydım. Hala şu salonu yaktığım evde yaşıyorduk. Gündüzleri bana anneannem bakıyordu. Annem işte olduğu için. O zamanlar video oyunları olmadığı için bütün gün legolarımla oynar, dört gözle annemin gelmesini beklerdim. Bir gün evde uçuş böceği buldum. Kendisini güzelce legolardan hazırladığım evin içine koydum. İlk defa evcil bir hayvanım olmuştu. Sevinçten havalara uçtuğumu, annem gelince büyük bir zevkle ona göstermek istediğimi hatırlıyorum. Akşama doğru annem eve geldi. Ben koridor kapısının arkasına oturmuş ağlıyordum. Öyle bir şekilde oturmuştum ki kapı açılınca bana çarpacaktı. Ağlıyordum ama bir yandan da annemlerin konuşmalarını duyabiliyordum. Sema, açma kapıyı, Aykut arkasında, dikkat et. Aa, niye yerde oğlan? Ağlıyor deminden beri. Ne oldu? Öğlen uçuş böceği ile oynuyordu. Sonra böcek öldü. Ne dediysem işe yaramadı. Bütün gün üzgündü. Şimdi de ağlıyor. Evet, ağlıyordum ama dün gibi hatırlıyorum niye sahte sahte ağladığımı. Eğer annem böceğimin öldüğüne bu kadar üzüldüğümü görürse belki bana civciv veya kedi alırdı. Böceğe üzüntüm geçeli saatler olmuştu ama sahne zamanı gelmişti. Planımı başarıyla uygulamaya koymuştum. Tek gereken annemin kapıyı açıp beni ağlarken görmesiydi. Ne var yani? Siz hiç mi sahtecikten ağlamadınız çocukken? İstediğinizi elde etmek için? Ben zekiydim eyvallah. Ama annem daha zekiydi belki de. Anlaşıldı. Bırak ağlasın anne. Ay kızım, yazık bacak kadar çocuğa. Bırak ağlasın olur mu? Karışma sen anne. Ben biliyorum onun esas derdini. Herhalde bir yarım saat daha ağlamışımdır. Baktım işe yaramıyor. Bu sefer öfkeye yönelmeyi seçtim. Odama geçtim ve annemin duyacağı bir şekilde bütün legolarımı odamın içinde sağa sola fırlatmaya başladım. Annem odamın kapısına gelmişti sonunda. Oh be, yarım saat sürdü ama sanırım sonuca ulaşacağım. İstersen bütün legolarını kırabilirsin. İstersen birlikte kıralım. Rahatlamak için ne istersen yap ama sakın unutma. Yarın oyuncaksız kalırsan şu an olduğundan daha da üzgün olacaksın. Ağlamak işe yaramadı. Öfkelenmek de işe yaramadı. Legoları ortalığa saçıp kırmak sadece beni oyuncaksız bıraktı. Ben bu kadını nasıl yöneteceğim yahu? Başka anne istiyorum. O gün ilk defa fark etmiştim manipülasyon tekniklerinin işe yaramama olasılığı olduğunu. 4 yaşımda anneme sökmemişti ve 40 yaşımda Esra'ya da sökmüyordu. Size daha önce bir cümle yazmıştım. Şimdi tekrarlamak istiyorum. Erkek 5 yaşında korkak bir çocuktur. Koca omuzlar, pala bıyıklar sizi aldatmasın. Gücünüzü geri almak istiyorsanız, duygusal şantajlara asla ödün vermemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Evet, sinir yapacağız. Evet, öfke krizlerine gireceğiz. Evet, bağırıp çağıracağız. Evet, küseceğiz. Evet, çekip gitmekle tehdit edeceğiz. Evet, o gününüzü ve takip eden günleri zehir edeceğiz size. Çünkü bugüne kadar hiç üstüne binilmemiş vahşi binek atları gibiyiz. Çocukluğumuzda anne bize hiç sizin davrandığınız gibi davranmadı. Anne sevgi adı altında bizim kölemiz olmayı seve seve kabul etti. Önceki bölümlerde size Esra'nın nasıl kendi olmaktan vazgeçmediğinden ve bunu bana çok net bir şekilde ifade ettiğinden bahsetmiştim. Şimdi gelin bunu bir örnekle açıklayayım. Benim duygusal şantajlarımı nasıl kaptırmamıştı kendini ve bana çok net bir mesajı nasıl vermişti hep birlikte görelim. Size daha önce başka sebeplerle Esra'nın en yakın arkadaşı Norman'dan bahsetmiştim. Bu sefer ilk çıkmaya başladığımızda olan bir olayı anlatmak istiyorum. Norman ile Esra benden yaklaşık 10 yıl kadar önce tanışmış ve kanka olmuşlardı. Yani aslında benim endişelenmemi gerektirecek bir durum yoktu. Tabii, gelin bunu benim erkek ögümü anlatın. Haftada 3-4 kere mutlaka görüşürlerdi. Ben kafama Norman'ı not olarak almıştım. Bu kadar görüşülmesi doğal değil, hoş değil, hatta abartıydı artık. Norma'nın hayatımızdan çıkmasının vakti gelmişti. Kaba kuvvet hiçbir zaman benim gideceğim bir yol değildi kadına karşı. O zaman duygusal şantaj yapmam gerekiyordu. Esra eğer benim bu arkadaşlıktan ne kadar rahatsız olduğumu anlarsa, belki birdenbire değil ama zaman içinde mutlaka kopacaktı Norman'dan. İlk olarak sessiz cezalandırma planımı devreye soktum. Ne zaman görüşseler o günün akşamı soğuk davranıyordum. Bir yandan hiçbir şey yokmuş gibi yapıyordum, bir yandan da sürekli bozuk olduğumu belli edecek her türlü davranışta bulunuyordum. Pek bir sonuç alamadım ama olsun, sabırla. Taşı bile delermiş. Denemeye devam. Daha sonra bok atma planımı uygulamaya geçirdim. Ne zaman Norman adı geçse mutlaka bir laf sokuyordum. Direkt arkadaşlıkları ile ilgili değil, Norman'ın karakteri, yaptıkları veya yapmadıkları ile ilgili atıflarda bulunuyordum. Böylece bir süre sonra Esra bu arkadaşlığın ona iyi gelmediğini, onun için yararlı olmadığını anlayacaktı. Bu arada şunu belirtmek isterim. Elbette birebir hesaplayarak yapmıyordum. Hiçbirimiz yapmıyoruz. Sadece bize doğal gelen, birçok kadında işe yarayan bir alışkanlığı devam ettiriyoruz. Hepsi bu. Baktım ben her laf söylediğimde Esra onu savunuyor. Adamı aşağı çekeceğim derken savunmalar yüzünden adam kahraman olmaya başlamıştı. Artık olay benim için dayanılmaz bir hal alınca, o zaman adını bilmediğim ama işe yaradığını bildiğim yegane enerji çalma yöntemini uygulamaya başlamam gerekti. Sorgulayıcı olmak. Enerji çalmanın birçok yöntemi var elbette. Bu konuyla ilgili araştırma yapmak isterseniz James Redfield'ın Celestine Prophecy adlı kitabını okumanızı hararetle tavsiye ederim. Herkes enerji çalabilir. Eğer siz izin veriyorsanız. Kadın veya erkek gerçekten fark etmiyor. Bu kitap kadınlar üzerine olduğu için ben sizlere bir erkek nasıl enerjinizi çalıyor onu göstermek istiyorum. Enerjinin çalınmasını kısaca şöyle açıklayabilirim. Sanki arzularınız ve iradeniz dışında, sanki istemsizce karşı tarafın istediğini karşılamaya çalışmak. Sorgulayıcı olmak en klasik enerji çalma yöntemlerinden biridir. Karşınızda bulunan, sizin davranışlarınızla ilgili, yaptıklarınız veya yapmadıklarınızla ilgili sizi sorgulamaya başlar. Ardı ardına gelen sorular önce masum gibi göründüğü için hiç şüphelenmeden cevaplamaya başlarsınız. Vereceğiniz her cevap ileride size karşı kullanılacaktır. Ardı ardına cevap verdiğinizde ise artık yapacak bir şey kalmaz ve enerjinizin çalınması işlemi başarıyla gerçekleşmiş olur. Bir seminer sırasında tam bu konuyu anlatırken aniden döndüm ve en önde oturan bir kadına son derece hızlı ve ani bir şekilde "Dün gece ne yedin?" diye bağırdım. Bana verebileceği binlerce tepki vardı. Sana ne kardeşim? Niye cevap vereyim ki? Aman ne bileyim, kafamı kaldı hatırlayacak. Evde ne varsa onu yedim. Ama onun yerine o an enerjisini çalmaya başladığım için birdenbire düşünmeye, zorlanmaya başladı. Ciddi ciddi düşünüyor, bulamadıkça daha çok panikliyordu. Şey yedim, ay Aykut heyecanlandım birden. Aa niye aklıma gelmiyor? Heyecanlanmadınız. Enerjinizi emmeye başladım. Sizi sorgulayarak aslında cevap bile vermeme özgürlüğünüz olduğunu unutturdum. Bunu anlattık seminerde bulunan herkese. Son derece de güzel anlamışlardı. 5 dakika geçmeden biraz daha ileri gitmeye ve daha net bir örnekle bir daha göstermeye karar verdim. Yine önlerde oturan kadınlardan birine yöneldim. O sırada bambaşka bir konudan bahsediyorduk. Bu sefer daha sakindim ama lafımın orta yerinde aniden sordum. En sevdiğin seks pozisyonu hangisi? Uçlarda gezinmeyi seviyorum. Ne yapayım? Yapılabilecek en büyük ayıp da herhalde yaptığım. Düşünsenize, hiç tanımadığım bir kadın, yanımda eşimle birlikte seminer veriyoruz ve sorduğum soruya bakın. Yine aynı şey oldu. Ay, hani şu şey pozisyonu var ya, ay şimdi nasıl söyleyeceğim herkesin içinde? Amacım bu kadar sorulmayacak bir soruda bile enerji çalındığı an nasıl çaresiz kalındığını göstermekti. Kadıncağız bıraksam cevap verecekti. Cevap vermeme hakkı olduğunun farkında bile değildi. Bir anda sorulan otoriter bir soru, bütün enerjisinin benim tarafımdan çalınmasını sağlamıştı. Bir yerde artık benim kontrolüm altındaydı. Gücünü yeniden hatırlayıp, kendini toparlayıp bu tuzağa düşmeme kararı alacağı ana kadar. Esra ile olan olayımıza geri dönelim şimdi. Ben sorgulamaya başladıkça Esra cevap vermeye başlamıştı. Kaçta geldi, kaçta gitti, neler konuştunuz? Salı günü gelmişti zaten, niye perşembe bir daha aradı? Esra ne yapmaya çalıştığımın çok iyi farkındaydı. Ara ara düşse bile benim tuzaklarıma, gücünden bir türlü vazgeçmiyordum. Sonunda bir gün beni karşısına aldı. Bak Aykut'cum, Norman'la görüşmem seni rahatsız ediyor sanıyorum. Evet, ediyor. Yani bu kadarı biraz fazla değil mi sence de? Tamam, ufak ufak vazgeçiyordu direncinden. Senin kendini iyi hissetmen elbette çok önemli. Ve bu arkadaşımla görüşmemle ilgili rahatsız olduğunu bildiğim için elimden geleni yapmak istiyorum. İçimden yıllar önce dinlediğim bir şarkıyı söylemeye başlamıştım. Güle güle Norman, güle güle, güle güle yavrum, güle güle. Evet, evet Esracığım, beni cidden rahatsız ediyor. O zaman gel birlikte buna bir çözüm bulalım. Çünkü ben hayatım boyunca Norman'la görüşmeye devam edeceğim ve bunu hiçbir şey değiştiremeyecek. İşte kendinden vazgeçmemek. İşte sahip olduğunuz alanı korumak. İşte gücü erkeğe kaptırmamak. İşte. Doğru olduğunu bildiği şey için karşımda bir kale gibi duruyordu. O noktada bana kendini o kadar güzel ifade edebilmişti ki şu mesajı çok net almıştım. Aykut'cum, seni çok seviyorum, sana yardım etmek istiyorum ama bana sakın ya Norman ya da ben deme, kaybedersin. Konunun Norman'la ilgisi yok. Kaybedersin çünkü özgürlüğümü elimden almaya kalkıyorsun. Bu konuyla ilgili bir iki örnek daha vermek istiyorum sizlere. Anlamamışsınızdır diye değil. Esra o kadar güzel becerdi ki kendi duruşunu ve gücünü korumayı. Sizler de bunu yapabilin istiyorum erkekler karşısında. Hatta sadece erkekler karşısında değil, bütün hayatınız boyunca herkese karşı yapabilin istiyorum. İlişkimizin başlarındaydık daha. Bir gün bana gelip Türkiye'ye gideceğini söyledi. Bakın burası çok önemli. Gidebilir miyim? Sen ne dersin? Gideyim mi? Gitsem çok iyi olur. Gitmem lazım. Gitmek istiyorum vesaire gibi dolambaçlı, yarı izin isteyen yöntemlerle başvurmadı. Sadece gidiyorum dedi. Nedir benim bu kadınlardan çektiğim yahu? Annem de eskiden kafasına eseni yapardı. Daha gidiyorum deyişinden belliydi, bana soran yoktu. Çok şaşırdım. Beni sevmiyor muydu yoksa? Beni adam yerine mi koymuyordu? İnsan bana bir sormaz mıydı? Ben burada başçavuşun eşeği miydim? Hayır, seviyordu. Evet, koymuyordu. Hayır, sormazdı. Evet, aynen öyleydi. Cevaplarım sizi şaşırtmasın. Müsaade edin, açıklayayım. Elbette Esra beni seviyordu ama kendini de bir o kadar ve belki daha çok seviyordu. Sevgimizle onun aylarca başka bir yere gitmesinin en ufak bir alakası bile olmadığını çok iyi biliyordum. Bunun farkında olmayan bendim. Bunu anlaması, öğrenmesi, kalın kafasına sokması gereken bendim. Evet, beni adam yerine koymuyordu. İnsan olarak elbette bana saygısı sonsuzdu. Elbette adam yerine koyuyordu. Yoksa zaten benimle birlikte olmazdı. Ama kendi hayatına gelince ben ve diğer herkes dış kapının dış mandalıydık. Hiç kimse ona hayatını nasıl yaşayacağını, kararlarını nasıl alacağını, neye göre alacağını, ne yapması veya yapmaması gerektiğini söyleyemezdi. Eğer Esra'nın hayatına müdahale etmeye kalkarsanız elbette sizi adam yerine koymayacaktı. Bu durum Esra'yı ruhsuz, sevgisiz, saygısız biri mi yapar? Asla. Esra sevgi dolu, saygı dolu, ruhu muazzam bir kadın ve bir başkası ona karışamaz yahu. Bu kadar basit. İnsan bana bir sormaz mıydı? Elbette sormazdı. Size sormak istiyorum. Niye bana sorsun? Çok ciddi bu sorunun cevabını düşünmenizi istiyorum. Bu arada şunu hatırlatmak isterim. Bu olay ilişkimizin ikinci haftasında falan gerçekleşmedi. Yaklaşık bir yıldır birlikteydik ve son 8-9 aydır birlikte yaşamaya başlamıştık. Yani birçoğunuzun deyimiyle ciddi bir ilişkiydi bizimkisi. Sorumu tekrarlamak istiyorum. Niye bana sorsun? Ama siz birliktesiniz. Sen onun erkek arkadaşı değil misin? Seni seviyorsa sormalıydı. Senin duygularını göz ardı etmemeliydi. Hepsi yanlış cevap. İşte kendinizden böyle vazgeçmeye başlıyor. Karşı tarafa biz birlikteyiz ve ben sana bu ilişkiye aidim mesajını bu şekilde veriyorsunuz. Ona onun hayatına yapacağım en ufak bir müdahalede bahçavuşun eşeğinden beter olacağımı çok iyi biliyordum. Arkadaşlarla aramızda ne zaman bu olaylardan bahsetsek hemen lafı yapıştırıverirler. Kılıbıksın oğlum sen. Yenge seni feci dize getirmiş. Eğer bu kılıbık olmaksa maçoluğunuzu yerim ben sizin. Sadece tek cümlem var o zaman size. Niye bizim ilişkimize içine düşecek gibi ağzınız sulanarak bakıyorsunuz? Ha, bu arada sizin ilişkiniz nasıl gidiyor? Esra elbette bana saygı gösteriyor, bütün sevgisini, desteğini veriyor, anlayış gösteriyordu. Onun sınırlarına girmediğim sürece. Orası yasak alandı. Öyle de olması gerekiyordu. Şimdi belki bu satırlar sizi heyecanlandırdı ve gidip adamın canını okumak ve bağımsızlığınızı ilan etmek üzeresiniz. Harika, umarım elde edersiniz fakat kitabı kapatıp adamı aramadan önce bir tek hatırlatma yapmak istiyorum. Aynı haklara adam da sahip olmak zorunda. Ben bu duruma adapte olabildim, eğitilebildim. Çünkü Esra'nın bana hiçbir şekilde müdahale etmediğini her gün deneyimliyordum. Gittiğim yere karışmaz, görüştüğüm insanları sorgulamazdı. Niye aramadın? Niye çiçek almadın? Nereye bakıyorsun? Niye geç kaldın? Kim o Facebook'undaki kız? Vıdı vıdı vıdı niye? Vıdı vıdı vıdı ve mıyır mıyır mıyır. Hiç yapmadı. Belki şu ana kadar size son derece tehlikeli bir ilişki gibi görünüyor bizim ilişkimiz. Kim bilir belki cidden tehlikeliydi. Olabilecek birçok yamukluğa açık kapı bırakıyorduk ama Esra'nın kafasında bir ilişki modeli vardı ve benimle birlikte onu yaşayıp yaşayamayacağından kesinlikle emin olmak istiyordu. Özgür, rahat, güvenli, huzurlu, ikimizi de en büyük potansiyeline taşıyacak bir ilişki. Neyse, Esra Türkiye'ye gitti ve yaklaşık 5 ay sonra geri geldi. Pazartesi sabahı inmişti uçağa. Büyük bir heyecanla havaalanından aldım kendisini. Daha bavulları bile eve bırakmadan hemen kahvaltıya gittik. Biraz hasret giderdikten sonra sağ salim vardığını haber vermek için ailesini aradı. Ailesi o sırada Meksika'daydı ve konuşma aynen şöyle gelişiyordu. "Aa, siz ne zaman çıkıyorsunuz tatile?" "Hemen bu perşembe mi?" "Benim biletimi de mi alacaksınız?" "Aa, o zaman vallahi gelirim. Durun şimdi, daha yeni indim uçaktan. Eve geçeyim, bir plan yaparım. O zaman bu çarşamba akşamı binmem gerek uçağa." Kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum ama burnumdan gelenlere bakılacak olursa sanırım yumurta yiyordum. Evet, bozulmuştum. Hem de çok bozulmuştum. Fakat bozulmaya hakkım yoktu. Bunu çok iyi biliyordum. Kendi duygularımdan ben sorumluydum ama yine de içimdeki ufak çocuk hırçınlık yapmak, olay çıkartmak istiyordu. O noktada aşkı ve sevgiyi dış olaylara ve davranışlara endeksli yaşadığım için beni sevmediği yolundaydı bütün varsayımlarım. Böyle ilişki mi olur? Hiç mi özlemedin beni? Sen artık beni sevmiyorsun. Beni hiç ciddiye almıyorsun. Beni adam yerine koymuyorsun. Benim yerime ailenle birlikte olmayı seçiyorsun. Bütün bu cümleler etrafında bir tartışma başlatmak üzereydim. Esra bana şu tarihi cümleyi söylemeden hemen önce. Eğer seni ne kadar sevdiğimi gözlerimden anlayamıyorsan, ispatlamak için ek bir çaba göstermeyeceğim. Benim için uyanış noktalarından biri oldu bu. Bir an durdum. Evet, ben onu 5 aydır görmüyordum ama ailesi onu 1 seneden fazla bir süredir görmüyordu. Sevginin ispatını dışarıda aradığımı, onun davranışları sayesinde sevildiğimi anlama ihtiyacında olduğumu fark etmiştim. Kendi kendime bir soru sordum. Hangisi daha özeldi? Daha değerliydi? Sevgiyi ve aşkı davranışlarda bulmak mı? Yoksa gözlerinin içinde hissedebilmek mi? Sevgiyi sadece onun gözlerinde görebilmeyi seçtim. Davranışları değil, bakışları yol haritam olacaktı. Sözleri değil, hisleri beni kucaklamalıydı. Bir ilişkiyi iki bekar gibi yaşayabilmek gerçek olandı. Mecburiyetlerin, kuralların değil, sevginin, aşkın varlığı olmalıydı bizi bir arada tutan. Bütün bunları anladım. İyi, güzel ama Siz benim ne anlatmaya çalıştığımı anlayabiliyor musunuz? Esra ilişkimiz adına, sevgi, aşk adına kendi olmaktan vazgeçseydi, ben bunların hiçbirini öğrenemezdim. Bilemiyorum, belki sizler hapis hayatı yaşadınız, birbirinizden sürekli fedakarlık beklediniz. Ve her fedakarlığı sevgi göstergesi olarak gördüğünüz ilişkilerde yaşamayı daha çok seviyorsunuz. Olabilir. Esra'ya nasıl karışamazsam, size de karışamam. Hayat size ait. Sadece şu basit formülü unutmayın yeter. Fedakarlık, eğer istenerek, kalpten gelerek yapılmıyorsa bir mecburiyet olur. Bir mecburiyet bir süre sonra göreviniz haline alır. Zorla yaptığınız görev sizi tolerans göstermeye doğru sürükler. Tolere ettiğiniz her şeyin günün birinde patlaması gerekir. 11. ayrımın sonu, sayfa 193.